Ayrımatmış kızıl gökler altında kızıl denizler. Scott Lynch. Sayfa 551. 7. kısım. Islak batı rüzgarını sancak omuzluğuna alan zehirli orkide kuzey istikametinde ilerliyor. Nihayet kendi haline bırakılmış bir yarış kısrağı gibi dalgaların üstünde adeta uçuyordu. Tarih Orim'in üçüydü. Tüccar kapısı denilen kayalıklarla dolu o dolan başlı geçidi binbir zahmetle aşmak için bir, resiflerden ve adacıklardan sakınmak içinse iki gün harcamışlardı. Ama sonunda ormanla kaplı son kubbe ve hayalet rüzgarının son volkanik dumanı da ufkun gerisinde kalmıştı. "Durumunuz şu," dedi Drakaş'a kıç güvertesi de topladığı gruba hitaben. Aralarında Teğmen Del Mastro, Tregane, Guillem, Utgard, Nasrin, Oscar ve tüm mahir muavinler, marangozlar, yelkenciler ve benzerleri bulunuyordu. Tınmaz dümendeki yerinden Loke ile Jan ise yarım düzine vardiya dışı denizciyle birlikte kıç güvertesi merdiveninden onu dinliyordu. Kaptanın küçük konuşmasına doğrudan davet edilmemişlerse bile hiçbiri dinlemekten men edilmemişti. Zaten haberlerin gemilerde bir yangından bile daha hızlı yayıldığı düşünüldüğünde öyle bir uygulama anlamsız olurdu. "Talverra'ya gidiyoruz," dedi Drakaş'a. "Yeni dostlarımız Ravel ile Valora'nın karada bazı gizli kapaklı işler çevirmelerini sağlayacağız."
"Ödül," diye hatırlattı Tınmaz.
"Tın haklı," dedi Guillem. "Kusura bakma kaptan ama Talverra'ya yaklaşırken kellene biçilen ödül." "Evet, zehirli orkide oralara demir atarsa epey para ederim. Ama güzel gemimin orasında burasında bazı ayarlamalar yapar, yelken düzeninde biraz oynar, kıç fenerlerini daha sadeleriyle değiştirir ve kıça kocaman harflerle sahte bir isim yazarsak."
"Gemiye ne diyeceğiz kaptan?" diye sordu marangoz.
"Ben Kimera'dan yanayım." "Cesurca bir plan," dedi Tregane. "Peki şu gizli kapaklı işten bizim kazancımız ne olacak?" "İşi halletmeden önce o kısmı konuşmak gibi bir niyetim yok," dedi Drakaş'a. "Ama hepimizin kazancı büyük olacak. Bu serüvene tüm kaptanlar konseyinin onayıyla atıldığımızı söyleyebilirim."
"Öyleyse neden bize yardım etmiyorlar?" diye sordu Nasrin.
"Çünkü içlerinde sadece tek bir kaptan işinin ehli." Drakaş'a abartılı bir referans yaptı. "Görevinize veya aylaklık etmeye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Haberi herkese yayın."
Jan birkaç dakika sonra dostunu iskele küpeştesinde düşünceleriyle baş başa aylaklık ederken buldu. Hem deniz hem de gök batan güneşin etrafında bronza çalıyor. Her ne kadar sıcak olsa da okyanus havası hayalet rüzgarının terletici atmosferinden sonra canlandırıcı bir etki yaratıyordu.
"Garip bir şey hissediyor musun?" diye sordu Jan.
"Ne demek? Ah, zehri kastediyorsun. Hayır, bir süredir hissettiğimden daha iyi veya kötü olduğumu söyleyemem. Ama ah, semender falan kusmaya başlarsam sana haber vermeyi denerim."
"Tabii gürültüden kamera kapısının çalındığını duyabilir misin bilemem."
"Ah tanrılar aşkına, bir de sen başlama. Ezri Guillem'i neredeyse Morfidar'dan aşağı atacaktı."
Eğri oturup doğru konuşalım. Atlı Jerem kurtarıcıları tarafından gemiye bir saldırı düzenleniyormuş gibi olduğunda..."
"Bu gidişle sen de beklenmedik bir kaza geçireceksin."
"İnsanlar çıkan patırtıyı illaki duyacaklardır. Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun?"
"Ezri ile beraberken zor olmuyor," dedi Jan.
"Aa,
benden kalmamı istedi," dedi Jan gözünü ellerine dikerek.
"Gemide mi? Bu defter kapandıktan sonra bizden geriye bir şey kalır mı?"
Jan başıyla onayladı.
"Sadece benim değil, senin de kalmanı istediğinden eminim."
"Ah, tabii ki istemiştir," dedi Loke, sesindeki alaycı tonu bastırmakta zorlanarak. "Ne cevap verdin?"
"Ona belki bizimle gelebileceğini söyledim."
"Onu seviyorsun."
Jan karşılık veremeden önce Loke kendi kendine kafa salladı.
"Buradayken yalnızca vakit öldürmüyorsun. Ciddi ciddi abayı yaktın değil mi?"
Evet diye fısıldadı Jean.
Ezri iyi biri dedi Locke. Hem akıllı hem de yürekli. Başkalarının malını kılıç zoruyla onların elinden almaya hevesli. Ki bu benim kitabımda bir artıdır. Ayrıca en azından dövüş sırasında arkanı koruyacağına güvenebilir.
Sana da hep güvendim.
Dövüş sırasında arkanda olacağıma güvenmişsindir elbet. Ama Ezri'nin iş bitmeden önce hiç kimseyi utandırmayacağına da güvenebilirsin. Balıkçılığı siz ikiniz ele geçirdiniz, ben değil. Hem onun nasıl hırpalandığını gördüm. Çoğu kimse öyle bir olaydan sonra birkaç gün hamağından kalkamazdı.
Ezri ise oturup beklemeyecek kadar inatçı.
Sahiden de birbirinize yakışıyorsunuz.
Sanki seninle onun arasında bir seçim yapmam gerekirmiş gibi konuşuyorsun.
Öyle bir şey yapmana gerek yok elbette ama durum değişebilir.
Evet değişebilir, gelişebilir de. Bu her şeyin sona ereceği anlamına gelmez.
Ne yani, onu da yanımızda mı götüreceğiz? Üçümüz tüm dünyayı karşımıza mı alacağız? Her şeye baştan başlayıp yeni bir çete mi kurduracağız? Bu konuşmayı daha önce de yapmadık mı?
Evet ama...
Biliyorum, o sırada sarhoş bir dallama gibi davranmak için var gücümle uğraşıyordum.
Locke sol elini Jean'ın sağ elinin üstüne koydu. Haklısın, durum değişebilir ve gelişebilir. Aynı şeyi başkalarına olduğunu gördük.
Belki bize de olur. Günahhane burgununu tamamlayınca para içinde yüzüyor olacağız ve bir daha Talverrar sosyetesinde hoş karşılanmayacağız. Ezri bizimle gelebilir veya sen onun yanında kalabilirsin.
Henüz ne yapacağımı bilmiyorum dedi Jean. İkimiz de bilmiyoruz. Yolculuk boyunca bu soruyu göz ardı etmeye karar verdik.
Harika bir fikir.
Ama benim asıl istediğim...
Dinle, zamanı gelince nasıl bir seçim yapman gerekiyorsa yap ve beni düşünme, anladın mı? Birbirinize yakışıyorsunuz, işte o kadar. Belki o sana benden daha iyi gelir.
Locke beynini patlatmasına gerek olmadığını göstermek için dostuna sırıttı.
Ama onun senden iyisini bulamayacağını çok iyi biliyorum. Hem de asla.
Bunu söyledikten sonra Jean'ın elini sıktı. Senin adına mutluyum. Stragos'un bizi içine ittiği tüm bu açmazdan iyi bir şey çıkardın. Ona sıkı sıkıya tutun.
Söyleyecek başka bir şey yok gibiydi. O yüzden tepede tur atan martıların çığlıklarını dinleyerek ve ateşini denize akıtan güneşin karşı ufka batmasını seyrederek öylece durdular. Sonunda arkalarındaki kıç güvertesi merdiveninden ağır ayak sesleri geldi.
''Çocuklar'' dedi Kaptan Drakash arkalarında belirip kollarını onların omuzlarına atarak, ''Ben de sizinle konuşmak istiyordum. Sizi akşamüstü vardiyasından alıyorum.''
Teşekkürler dedi Locke.
Hemen teşekkür etme. Bundan böyle öğleden sonraları marangozun insafına kalacaksınız. Talverrar'a sizin için gittiğimiz düşünülürse orkidede yapılacak değişikliklerin çoğu sizin sorumluluğunuzda olacak. Boyama, oyma ve halat çekme işleri sizi epey meşgul edecek.
Vay be dedi Locke. Bu kulağa yolculuğu geçirmek için harika bir yol gibi geliyor.
Ama değildi.
8. kısım.
Kara göründü
diye bağırdı ön direkteki akşam gözcüsü.
Sancak provasından bir kerte biri de kara ve ateş var.
Ateş mi? Locke kasar altında başlattığı kağıt oyunundan kafasını kaldırdı.
Ha siktir.
Kartlarını güverteye atarak o ele yatırdığı 7 solarilik pottan vazgeçti. Bu meblağ namuslu bir Verrar işçisinin bir senelik ücretiydi. Fakat paylar dağıtıldıktan sonra gemide oynanan bir oyunda sıradan bir pot haline gelmişti. Hovarda limanından alelacele ayrıldıkları için gemide bir sürü başıboş bozukluğa rastlamak mümkündü. Genç adam kasar altından çıkarken neredeyse Del Mastro'ya çarpacaktı.
Teğmen oradaki Tal Verrar mı?
Öyle olmalı.
Peki ya ateş, o kesin mi? Şehirde yangın çıkması bir tür felaket veya iç savaş anlamına gelebilirdi. Öyle bir kargaşada Stragos çoktan ölmüş veya kuşatılmış, hatta galip gelmiş bile olabilirdi. Bu da artık Locke ile Jean'a ihtiyacının kalmadığı anlamına gelirdi.
Bugün ayın 21'i Ravel.
Günlerden ne olduğunu biliyorum. Ben sadece ah, ah.
Aurim'in 21'i. Festa Iono, yani tamahkar suların efendisine adanan büyük tören. Loki huzurla iç geçirdi. Şehrin olağan ritminden uzak kalınca bayramı unutmuştu. Festa Iono'da Verrarlılar şehrin bereketine yaptığı katkıdan dolayı eski gemileri törenle yakarak Iono'ya şükranlarını sunar, aynı anda binlerce sarhoş da sokakları ve kanalları berbat ederdi. Loki daha önce bayramı yalnızca günahhanenin balkonlarından görmüşse bile coşkulu bir etkinlik olduğunu biliyordu. Hatta bu durum şehre sızmalarını kolaylaştırırdı. İnzibatlar daha başka binlerce şeyle meşgul olsa gerekti. ''Tekmil tayfa!'' diye bir bağırış yükseldi kıştan. ''Tekmil tayfa bele! Kaptan iki çift laf etmek istiyor!''
Loki sırıttı. Bir kağıt oyunu sırasında tekmil tayfa çağrısı yapıldığı takdirde oyunun durması gerekirdi. Ve pota bahis koymuş herkes parasını geri alırdı. O 7 solari yakın bir zamanda cebine geri dönecekti. Orkideliler gürültülü bir şekilde geminin belinde toplandı ve birkaç dakika sonra Drakaş'a ellerini sallayarak onları susturdu. Kaptan ana direğin yanına boş bir fıçı koydu ve geminin abiye giysiz sokundan derli toplu bir palto giymiş olan Teğmen Del Mastro o fıçının üstüne çıktı.
''Gecenin geri kalanı boyunca!'' diye bağırdı minyon kadın. ''Adımız Kimera ve zehirli orkidenin adını bile duymadık. Kaptan benim. Birinizin bir şeye ihtiyacı olursa beni kıç güvertesinde bulabilirsiniz. İşler boka sarmadıkça Drakaş'a kamerasında kalacak.''
Dipnot: Kimera, orijinali Chimera, bir aslanın başına, bir keçinin gövdesine ve bir ejderhanın kuyruğuna sahip ateş kusan mitolojik bir canavar.
''Başka bir gemi bizi selamlarsa ona ben cevap vereceğim. Geri kalanınız terince bilmiyormuş gibi davranacaksınız. Görevimiz hepimiz için önem taşıyan bir iş halletmeleri için iki yeni dostumuzu karaya çıkarmak. Ravel, Valora, sizi haftalar önce gemimize bağışladığınız o Filika'yla yolcu edeceğiz.''
Ezri mürettebatın arasında aniden patlak veren konuşmaların kesilmesini bekledi.
''Önümüzdeki 2 saat boyunca demir atacağız. Gün doğumuna kadar geri gelmezseniz bu gemiyi burada bulamayacaksınız. Ve bir daha bu şehrin 800 kilometre yakınına yaklaşmayacağız.''
''Anlıyoruz.'' dedi Loki.
''Bir kez demir attıktan sonra,'' diye sözlerini sürdürdü Teğmen Del Mastro, ''çanaklıklardaki gözcülerin 2 katına çıkarılmasını istiyorum.'' Çabucak gerebilmek için her iki borda ya da dikenli ağlar takın ama daha kurmayın. Temerleri bordalarda ve küpeştelerde bekletin. Ayrıca her iki direkte de meçler hazır olsun. Bir gümrük teknesi veya üniformalı birini taşıyan herhangi bir şey ziyaretimize gelmek isterse onları gemiye buyur edip bir geceliğine alıkoyacağız. Yok daha fazlasıyla karşılaşırsak istilacıları geri püskürteceğiz. Yelken açacağız ve çekip gideceğiz.''
Genel bir mırıldanmayla bu fikre onay verildi.
''Hepsi bu kadar. Hedefimiz Talverrar. Tınmaz, bizi Zümrüt galerilerin yaklaşık 1,5 kilometre açığına kadar götür ve Morfidar'da Aşmer gri bayrağını açın.''
Kendine ait ticari ya da askeri bir donanması olmamasına rağmen Aşmer kaçakçılara, ödül avcılarına ve vergilerden kaçan tüccarlara sağladığı kolaylıklar sayesinde yoğun bir iş trafiğine sahipti. Hiç kimse açacakları bayrağa dönüp 2 kez bakmazdı. Daha da önemlisi hiç kimse evden çok uzaklardaki hemşerileriyle laflayabilmek için yanlarına yaklaşmazdı. Loki'ye göre bu yerinde bir karardı. Ayrıca şehrin güneydoğusundaki sulara demirlemek Castellana'ya kolayca yaklaşmalarına, böylece kalabalık marinaların ya da ana ankrajın yakınından geçmeksizin Stragos'a uğramalarına imkan tanırdı.
''Hey!'' dedi Utgar Loki ile Jan'ın sırtlarına birer şaplak atarak. ''Siz ikiniz neye bulaştınız böyle? Yanınıza bir fedai lazım mı?''
''İhtiyacım olan tek fedai Ravel'' dedi Jan alaycı bir tebessümle.
''Haksız sayılmasın. İyi de burnunuzu neye sokuyorsunuz ha? Tehlikeli bir şeye mi?''
Muhtemelen hayır dedi Loke. Bak Drakaş'a nasılsa her şeyi anlatır. Hem de sandığından daha kısa sürede. Bu gecelik ayak işlerine çıkıyoruz diyelim yeter.
Ninemizin halini hatırını soracağız dedi Can. Amcamızın kumar borçlarını ödeyeceğiz. Gece çarşısından 3 somun ekmek ve 1 kilo soğan alacağız.
Peki, peki, sırlarınızı kendinize saklayın. Biz de geride kalıp can sıkıntısından geberelim değil mi?
Bak o hiç belli olmaz dedi Loke. Bu gemi küçük sürprizlerle dolu.
Doğru söylüyorsun dedi Utgar gevrek gevrek gülerek. Doğru söylüyorsun. Neyse kendinize dikkat edin. Tanrıların gözü üzerinizde olsun falan filan.
Sağ ol. Loki sakalını kaşıdı ardından parmaklarını şıklattı.
Kahretsin neredeyse unutuyordum. Jerome, Utgar az sonra görüşürüz.
Loki önüne çıkan mavi posta ekiplerinden ve silahların taşınmasına yardım eden bıkkın kırmızılardan sakınarak kıça koştu. Kıç güvertesi merdivenini 2 adımda açtı. Merdiven trabzanından aşağı kaydı ve Drakaşa'nın kamera kapısını sertçe çaldı.
''Kapı açık!'' diye seslendi kadın.
''Kaptan'' dedi Loki kapıyı arkasından kapatarak. ''Deniz sandığımdaki parayı ödünç almam gerekiyor.''
Paolo ve Cosetta ile beraber hamağına uzanmış olan Drakaşa, onlara akıllı denizcinin pratik sözlüğüne çok benzeyen kalın bir kitaptan parçalar okuyordu.
''Teknik olarak o para paylara ayrıldı'' dedi kadın. ''Ama sana onun kadarını gemi kesesinden verebilirim. Hepsini mi istiyorsun?''
250 solari işimi görür. Ah para, benimle beraber geri gelmeyecek.
Ne kadar ilginç dedi kadın. Ödünç almanın bu karşılığı beni hamağımdan kalkmaya teşvik etmiyor. Sen iyisi mi yoluna?
Stragos bu geceki işin sadece yarısı kaptan. Requin'in de gönlünü hoş tutmalıyım. Eğer yapmazsam tüm bu dalaveriyi bir böcek gibi ezebilecek güce sahip. Hem düşündüm de keyfini yerine getirirsem ondan yararlı bir şey daha koparabilirim.
Yani bir rüşvete ihtiyacım var.
Dostlar arasında biz ona hediye deriz. Haydi ama Drakaşa, bunu arzu ettiğimiz sonuca bir yatırım kabul et.
Pekala ama bunu sırf sessizliğe ve huzura tekrar kavuşabilmek için yapıyorum. Gemiden ayrılırken para seni bekliyor olacak.
Çok nazik.
Azıcık bile değilim. Defol başımdan.
9. kısım. Şehirden ayrı kaldıkları 7 hafta bir ömür gibiydi. İskele küpeştesinde durarak bir kez daha Talverrar'ın adalarına ve kulelerine bakarken Loki kaygı ile melankolinin iki farklı içki misali birbirine karıştığını hissetti. Şehrin üstündeki alçak ve koyu bulutlar ana ankrajda yanan festival ateşinin turuncu ışığını yansıtmaktaydı.
Hazır mısın diye sordu Jean.
Hazır ve kanter içindeyim dedi Loki.
Üzerlerinde ödünç alınmış süslü püslü kıyafetler, keten şapkalar ve pelerinler vardı. Pelerinleri fazlasıyla kalındı. Ancak çoğu semtin sokaklarında nadiren rastlandıkları da söylenemezdi. Kalın bir pelerin kullanıcısının muhtemelen silah taşıdığı ve onunla dalaşılmaması gerektiği anlamına gelirdi. İlave giysiler sayesinde onları tanıyabilecek sakıncalı birinin üstün körü ilgisinden korunmayı umuyorlardı.
''İndirin!'' diye bağırdı filikalarını denize indirmekle görevli ekibin başındaki Oscar.
Küçük tekne halat ve palanga gıcırtıları eşliğinde karanlığa doğru savruldu ve bir şapırtıyla suya indi. Utgar halatları çözmek ve kürekleri hazırlamak için borda ağına tutunarak aşağı indi. Loke giriş lombarına doğru ilerleyip filikaya inmeye hazırlanırken Del Mastro onun kolundan yakaladı.
''Sonu nasıl biterse bitsin'' diye fısıldadı kadın. ''Onu bana geri getir.''
''Başarısız olmayacağım'' dedi Loke. ''Jerome da öyle.''
''Zamira bunu sana vermemi istedi.''
Del Mastro ağzına kadar sikke dolu ağır bir deri kese uzattı. Loke kafa sallayarak şükranını gösterdi ve keseyi pelerininin iç ceplerinden birine attı.
O filikaya inerken yukarı tırmanmakta olan Utgar yan yana geldiklerinde ona neşeli bir selam verdi ve yoluna devam etti.
Loke filikaya atladı fakat dik durabilmek için elini borda ağından çekmedi. Yukarı baktığında geminin fenerlerinin ışığında Jean ile Ezri'nin öpüşerek birbirlerine veda ettiklerini gördü. Ezri iri yarı adama bir şey fısıldadı, sonra da ayrıldılar.
Böylesi bu filikaya son bindirilişimizden çok daha iyi, dedi Jean oturaklardan birine oturup kürekleri yuvarlarına yerleştirirlerken.
Ona gerçek adını söyledin değil mi?
Ne? Jean gözlerini fal taşı gibi açtı, sonra da kaşlarını çattı. Bu bir tahmin mi?
Dudak okumaktan pek anlamam ama Ezri'nin sana ettiği son laf iki değil tek heceliydi.
Ah Jean, iç geçirdi. Sen tam bir zeki küçük piçsin değil mi?
Evet, hatta üç kelimenin de tam karşılığıyım.
Doğru, ona ismimi söyledim ve en ufak bir pişmanlık...
Tanrılar aşkına sana kızmıyorum Jean, sadece gösteriş yapıyorum.
Küreklere sertçe asılarak filikayı karanlık ve dalgalı sularda Galezzo semti ile zümrüt galeriler arasındaki kanala doğru yönlendirdiler. Dakikalar boyunca tek bir kelime bile etmediler. Kürekler gıcırdadı, sular şapırdadı ve zehirli orkide hızla uzaklaştı. Katlı yelkenlerinin beyazlığı karanlığa gitgide daha çok karıştı. Sonunda ondan geriye fener ışıklarının belli belirsiz takım yıldızından başka bir şey kalmadı.
Simyacı, dedi Loke, hiçbir uyarıda bulunmaksızın.
Ha?
Stragos'un simyacısı, bu karmaşanın anahtarı o.
Anahtarı kelimesiyle sebebi demek istiyorsun. Hayır, beni dinle. Stragos'un panzehiri vermek için kullandığı bardakları kazara bizde unutup gitme ihtimali nedir? Veya bir dozu cebinden düşürme ihtimali.
Kolay bir soru, dedi Jean. Bu kesinlikle imkansız.
Doğru. Bu yüzden onun hata yapmasını beklemek faydasız. Bizim asıl o simyacıyla temas kurmamız lazım.
İyi de adam Arhon'un kişisel mahiyetinden biri, dedi Jean.
Hatta Stragos bu zehirleme işini sık sık yapıyorsa emrindeki en önemli kişi bile olabilir. Simyacının canımızın istediği zaman uğrayabileceğimiz şöyle güzel, pratik, kenarda köşede bir evi olduğunu hiç sanmıyorum. Büyük ihtimalle Mon Magisteria'da kalıyordur.
Ama yapabileceğimiz bir şey olmalı, dedi Loke. Adamın kabul edeceği bir ücret olmalı. Günahhaneden alacağımız parayı veya Drakasha'nın yardımıyla elde edebileceklerimizi düşünsene. Bunun şimdiye kadarki en iyi fikir olduğunu itiraf ediyorum, dedi Jean.
Yine de elle tutulur başka bir fikrimiz olmadığı düşünülürse pek bir anlam ifade ettiği söylenemez.
Kulağını aç, gözünü arala, umudunu madrabaz bekçiye bağla, diye mırıldandı Loke.
60. ayrımın sonu. Sayfa 560.